Ayrım 2, Kara Çanta, Ziya Mısırlı, sayfa 17. Yüklü araba kasabanın çarşısına doğru ağır ağır ilerliyordu. Dükkanlar açılmış, köylüsü kentlisi sokakları doldurmuştu. Bu akın geç zamana dek sürerdi. Çünkü uzak yakın birçok köyler gereksinimleri için cumadan cumaya kasabadan sağlıyorlardı. Öğleye doğru kalabalık bu dar yollarda çekilmez bir durum oluyordu. Sürekli klakson çalmak zorunda kalan Nazmi, arabasını sebze pazarının bir kıyısında durdurdu. Yusuf Çavuş, motorunu bir süre çalışmada bırakan Nazmi'den önce inmişti. Birkaç yıldır kasabaya her hafta geldiklerinden onu da sürücüyü de manavlar satıcılar tanıyorlardı. Her iki satıcı Yusuf Çavuş'un çevresini sardılar. Bu arada Nazmi de yanlarına gelmişti. Alışverişi daha çok Çavuş yapar. Nazmi gözlemci kalırdı. Bir türlü uyuşamıyorlardı. Yolda konuştukları fiyatları bir türlü veremiyorlardı. Zamanın geciktiğini gören Çavuş'la Nazmi birbirlerine bakıştılar. Sonra perakende satmaya karar verdiler. Bir yardımcı çağırarak sebze ve meyvelerini indirmeye başladılar. Karpuzlarla kavunlar elden ele şıp şıp dolaşarak arabanın yanında bir yığın oluşturmuştu. Çoğunlukla özdeş büyüklükte olan karpuzlarla kavunları tane ölçümüyle Nazmi, domatesle biberleri teraziyle Çavuş satacaktı. Alıcıların satıcıların çıkardıkları değişik sesler sürekli bir uğultu oluşturuyordu. Sepetle filelerin dolup dolup gitmesi para sesleri Çavuş'un çalışmasını hızlandırmıştı. Nedense bu iş Nazmi'nin hoşuna gitmemişti. Ama ne ilersin, para kazanmak için her biçime girmek gerekiyordu. Öğleye doğru malların büyük bir bölümünü bitirmişlerdi. Bir ara yanlarına gelen bir iş adamı işçileri için çok ölçüde alacağını söyleyerek sevindirmişti. Onlara yardımcı olan adam bu işlere alışık gür sesiyle "Alış değerine, ucuzluk pazarı burası," diyor. İkiye ayırdığı kırmızı bir karpuzu elinde göstererek "Elimi kestim, elimi, bıçağımı yitirdim. Şeker değil, bal, bal," diye bağırıyordu. Torbalarını, çantalarını dolduranlar konutlarına gitmelerine karşın alanda kalabalık bir türlü eksilmiyordu. Nazmi ile Çavuş oldukça yorulmuşlardı. Öğle öğünleri peynir, ekmek, domates, biberle geçmişti. Nazmi gelen kadın alıcılarına özellikle bakıyor, sanki onların arasında birini arıyor gibiydi. Kara gözlü genç bir kız gözlerinden silinmiyordu. Onların haftalık yiyeceklerini kim alırdı ki? İçinden sepetlerini parasız pulsuz dolduruvermek geçiyordu. Ama neredeydi onda öyle şans? Öğleden sonra gelen o iş adamı her meyveden bir bölüm aldıktan sonra ellerinde az bir şey kaldı. Akşam üzeri bu kalanları da bir tanıdık manava bıraktılar. Sonuçtan her ikisi de mutluydular. Çavuş birkaç kez "Allah artağanlık versin, işimiz çok iyi oldu," demiş, ceplerindeki paraları bir el çantasına yerleştirmişti. Yardımcılarının emeklerinin karşılığı olan paralarını verip aç olduklarını anımsayarak lokantanın yolunu tuttular. Biraz bir şeyler yiyip hemen devinmeleri gerekiyordu. Yuvalarında onları da bekleyenler vardı. Bahçeli lokantanın kalabalık olmayan bir köşesine kurulan Çavuş, kendisiyle Nazmi için yemekler söyledikten sonra garsona iki duble içki belirtmişti. Nazmi içkiyi sevmez, ara sıra Çavuş'a arkadaşlık ederdi. Onun gizliden ısmarladığını sezdiğinden dayanamayıp arkadaşına takıldı. "Haydi bakalım Yusuf Çavuş, bu akşam beni esrik yapabiliyor musun?" Çavuş güven veren bir durumda, "Bu il içinde eli kafası işleyen en güvenilen sürücü sensin. Bir küçük bardak içkinin seni etkilemeyeceğini biliyorum," diyerek konuşmayı tatlıya bağladı. Böylece istekli bir yemek yediler. Ölçümlerini görerek sevinçli olarak arabalarına doğru yürüdüler. İkisi de yara esrik bir durumdaydılar. Kalabalık dağılmış, yollar yürünülecek bir duruma gelmişti. Nazmi çevresini daha tatlı, daha güzel görüyordu. "Bismillah," diyerek motoru işletme düzenine bastı. Ağır ağır arabasını yola sürmeye başladı. Çarşının dar sokaklarından ana yola geçinceye dek uyanık davranmayı elden bırakmadı. Kasabalarına giden yola çıktıklarında arabasını hızlandırarak yanındaki arkadaşına "Uğurlu yolculuklar Çavuş." İçtiği cigaranın dumanlarını ağzından, burun deliklerinden çıkaran Yusuf Çavuş, "Sana da aslanım," dedi. Yol üzerinde köylerine, evlerine dönen insanlar yorgun adımlarla ilerliyorlardı. Nazmi'nin çaldığı düdük sesleri kimi ardına baktırıyor, kimini yanına doğru çekilmeye zorluyordu. Nazmi'nin birden gözleri parladı. Akşam güneşinin son ışıkları altında sabahleyin karşılaştığı mavi giysili kızı koyun kuzularıyla gelirken görmüştü. Yüreği hızlı hızlı çarpmaya başladı Nazmi'nin. Sabahtan bu yana kaç kez düşünde belirmişti. Şimdi daha da güzeldi. Demek peri kızları böyle oluyordu diye düşündü. Sağ yandan giden arabasını kızı daha yakından görebilmek amacıyla biraz sola doğru kaydırdı. Taşıtının hızını kesiyorum derken gaza bastığının ayrımına vardı. Sanki yüreğini, ruhunu anlayacakmış gibi daha yakından geçmek istiyordu. Koyununun ipini büsbütün daraltan kız kıyıya çekilmiş kuzularını çağırıyordu. Nazmi dudaklarından eksilmeyen gülüşleriyle yeğenlikten başını sallayarak kızın pek yakınından geçti. Aradan saniye bile geçmemişti ki bir hayvan sesiyle kızın "Pamuğum, pamuğum" diyen acı acı bağırmasını duymuşlardı. Nazmi bir kaza yapmanın korkusu içinde arabasını hemen sağa doğru kaydırarak hızını kesmişti. İkisi birden yere atladılar. Az gerilerinde debeleyen kuzuyu gördüler. Kız geriye doğru yakın olan konutlarına koşuyor, bir yandan ağlayarak söyleniyordu. Nazmi içinden "Hele şükür ucuz atlattım," diyordu. 10 yıllık sürücülük yaşamında hiçbir kaza yapmamış, bir tavuk bile çiğnememişti. Yerde can çekişen kuzuyu anacığı kokluyor, sanki onunla ayrılışta esenleşiyordu. Öteki kuzuysa kıyıya çekilmiş, otları koklayarak oyalanıyordu. Böyle olaylarda yufka yürekli olurdu Nazmi. İşte gerçekten üzülmüştü. Birisi iğneleyici bir söz söyleyecek olsa gözyaşlarını döküverecek gibiydi. Soğukkanlılığını yitirmeyen Yusuf Çavuş buyurgan bir biçimde arkadaşına seslendi. "Nazmi Usta, şu koyunu kıyıya çek de daha çok can çekiştirmeyelim." Yanından eksik etmediği karpuz bıçağını çıkarmış, koyunun can çekişmesini önlemişti. Nazmi bu olaya bakamamış, koyunla öteki kuzuyu sevmeye dalmıştı. Üzüntüsü dağılmıştı. İçin için seviniyordu. Nasıl olsa yakınları az sonra geleceklerdi. Hiç olmazsa yakınları ters kişiler olmasalar diye düşündü. İki gözü iki çeşmeye dönen Nermin, konutlarının kapısından "Baba, baba, pamuğumu araba çiğnedi, koşun!" diyordu. Uzun zaman yapı işlerinde çalışmış olan Hüseyin Usta birden irkildi. Coşkuyla "Ne o kız, kimi araba çiğnedi?" diyerek yerinden doğruldu. Ceketini omzuna alarak aşağıya indi. Nermin durumu yeniden anlattı. Hüseyin Usta kızmış köpürmüş söyleniyordu. "Eşek herifler, artlarından sanırsınız düşman kovalıyor. Ne oluyor sanki bu hız daracık yollarda? Gözleri kör mü olmuş direksiyon başına geçince? Dünyayı biz yarattık sanıyorlar." Kızıyla birlikte hızlı adımlarla olayın olduğu yere doğru ilerlediler. Yusuf Çavuş çömelmiş, Nazmi ayakta bekliyordu. Öfkeyle yanlarına yaklaşan Hüseyin Usta esenleşmeye gerek görmeden "Bana bakın, bu yollar yalnızca sizler için mi yapıldı sanıyorsunuz? Sağınız solunuz yok mu sizin? Gözünüz görmez mi?" dedi. Nazmi yumuşak bir sesle "Bir kötü sonuçtur oldu amca, hoş görün. Dokuncası neyse öderiz." Öfkesi geçmeyen Hüseyin Usta bu sözleri duymamış gibi "Bu kötü bir sonuç değil, öldürüdür," dedi. Araya girmek isteyen Çavuş ayağa kalkmıştı. Nazmi sinirlenerek "Adam öldürmedik ya bayım," diyebilmişti. Bir yandan da gözlerini uzun boylu, karaya çalan buğday renkli, yuvarlak yüzlü genç kızdan ayırmıyordu. Nermin yaşlı gözlerini küçük mendiliyle silerek ancak kendisinin duyabileceği bir sesle "İyi ama arabanızı ta yanıma dek getirmeseydiniz bu kötü sonuç olmayacaktı," dedi. "Adam öldürmedik ya," sözü Hüseyin Usta'yı düşündürmüş, arada bir sessizlik oluşturmuştu. Oğlu Mehmet ağır motor sürücüsüydü. 2 yıl önce bir trafik kazası yaparak bir adam çiğnemişti. Neler çekmişlerdi o yüzden. 6 ay tutuklu kaldıktan sonra ancak kurtulabilmişti. Özdeksel, içsel oldukça dökülmüşlerdi. Öyle ya, ölüm yoktu. Canı canla ölçmeliydi. Bir şimşek gibi usundan geçen bu düşünceler Hüseyin Usta'nın gergin yüz çizgilerini yumuşatmıştı. Oluşan sessizliği iyiye yorumlayan çavuş, "İsterseniz size karaman kuzusu getiririz." Nazmi söze karıştı. "Evet evet, karamandan sık sık geçiyoruz. 10 güne dek kuzuyu getirebilirim." Yan gözle Nermin'i süzerek, "Üstelik bundan daha irice olur. Bir cins koyun büyütmüş olursunuz." Bu sözleri aldırmayan Hüseyin Usta, "Elden gelen öğün olmaz, o da zamanında bulunmaz. Siz en iyisi bir 100 lira verin de bu olayı burada kapatalım," dedi. Paranın toplamını duyan Yusuf Çavuş biraz daha yaklaşarak, "Bayım, kuzuyu boşa harcamadım, ölmeden kestim. 5-6 kilo ancak gelir. Alırsanız size bir karaman kuzusu getirelim ki her pazar bu kasabaya geliyoruz. Ya da şu 80 lirayı alın, gönül hoşluğuyla ayrılalım." Tümüyle yumuşayan Hüseyin Usta önce kızına sonra Nazmi'ye bakarak çavuşa elini uzattı. "Haydi bakalım, ver şu parayı da kuzu sizin olsun. Böylece hepimize geçmiş olsun," diyerek babacan bir söz etti. Nazmi'nin gözlerinde bir sevinç ışığı parladı. Kendi kendine, "Bir çıkış yaptı ama babacan bir adammış," dedi. Sonra onlara dönerek, "Bağışlayın bey amca, sağ olun, siz de davranışımızı hor görün," diyerek kızla tokalaştı. Sevinçliydi, coşkuluydu Nazmi Usta. Onu yakından görme olanağını bulunduğundan mutluydu. Ama tümüyle yüreğine girmişti kara gözlü kız. Bu sırada çavuş, kuzuyu çoktan arabaya atmıştı bile. Yüksek sesle, "Haydi Nazmi, geç kalacağız," diyerek onu çağırıyordu. "Hoşça kalın," diyerek yeniden esenleştiler. Nazmi'nin gönlü geriye koşarken ayakları ileriye doğru gidiyordu. Arabaya bindiklerinde Yusuf Çavuş durmadan konuştu. Yeğenlik sövgülerle kuzunun içkiyle güzel gideceğinden söz ediyordu. Evet ya da başını sallamakla yanıtlıyordu Nazmi. O, karaman kuzusunu gerçekten armağan etmeyi düşünüyor, sonra da kuracağı sıcak yuvanın düşünü yaşıyordu. Yabansı iyilik. Beni görmeye gelen arkadaşım ilk söyleşimizden sonra gazetesine dalmıştı. Ellerimi kenetleyip başımın altına koyarak karyolumun üzerine uzanmıştım. Bir yolcu konutundaydık. Karşılıklı iki karyola, bir taşınır dolap, iki sandalye, kocaman bir giysi dolabı bulunuyordu. Bu arada en göze çarpan torbalar, paketler, dağınık bir durumda bulunan yapıtlarımdı. Işıkları yanmamış ya da sabahı olmamış odamın içindekileri böyle imgelerken bir yandan da arkadaşıma kızıyordum. Gazete üzerinde gözlerine takılan her şeyi sesli okumasını istiyordum. Gel gelelim bu her zaman açık olarak söylenemiyordu. Kimseyi isteklerimin çemberi içinde bırakmaya hakkım yoktu. Arkadaşım anlayışlıydı. Oturmakta olduğum yatağın altında bir gıcırdama oldu. Kağıt ışırtılarından gazetesini kıyıya attığı anlaşılıyordu. Uzunca süren sessizliği yine o bozdu. "Hemşerim, senin bir yönetmen öykün vardı. Ne oldu?" "Hiç sorma, giden gelse..." O gülerek sürdürdü. "Sana o zaman söylemiştim, bu adamı hiç gözüm tutmadı diye. Arada bir öyle iyimser yanların oluyor ki, ben isteseydim belki de düşünürdün," dedi. Canımın sıkıldığını belirten bir davranışla, "Ne yapalım, bir iyilik yapmak istedim, o da olmadı." Daha çok konuşmama olanak vermeden gazetesini toplayıp, "Bu akşam bu denli yeter, iyi akşamlar," dedi. El sıkıştıktan sonra kapıyı açtı, çıkıp gitti. "Güle güle," diyebildim ancak. "Ben isteseydim belki de düşünürdün," tümcesinde kızgınlık anlatan bir anlam vardı. Kim bilir, belki de arkadaşımda bir kuyruk acısı bırakmış olabilirdim. O gittikten sonra yataklığıma yeniden uzandım. Düşüncelerim beni yönetmen öyküsüne doğru sürükledi. 3 ay önceydi. Haftalık borcumu vermek için yazmanın yanına inmiştim. 2-3 metre ileriden bir ses, "Esenlikler sayın yazar, beni tanıdın mı bakalım?" dedi. "Esenlikler efendim, bağışlayın, tanıyamadım." "Nasıl olur, iyi düşün bakalım." Belleğimi yordumsa da bir türlü anımsayamamıştım. ''Yalan söylememi istemezsiniz sanırım. Adınızı açıklarsanız sevineceğim.'' dedim. ''Belleğin güçsüzleşmiş. Olağandır. Her yıl yüzlerce insanla tanışıyorum.'' Yeğenlikten sinirlendiğimi anlamış olacak ki, ''Ben İsmail Alpen, Zonguldak E.K. İlkokulu'nda yönetmenlik yapmıştım. Senin birçok yapıtını satmıştım.'' Gerçeğe yakın olan bu tanışıklığa yumuşak bir sesle yanıt verdim. ''Çok sağ olun. Aradan uzun yıllar geçince kişileri sesleriyle ayırt etmek zor oluyor. Bu ses bilincime yerleşmiş bir dost sesi olmalı ki ancak tanıyabilesin.'' Bu sözlerimden sonra yanıma yaklaşmış olduğundan elimi uzattım. ''Demek özdeş konutunda kalıyoruz. Ben 9 numaradayım. Buyurun bir kahvemi içersiniz.'' dedim. Bana iyilik yapan bu insana içimden gelen saygıyı göstermek istiyordum. Ertesi gün pazar olduğundan geç kalkmıştım. Biraz sonra kapım çalındı. ''Günaydın.'' diyerek içeriye girdi. ''Günaydın. Bakın sizi nasıl tanıdım. Artık dostluğumuz ilerliyor. İnşallah ileride yine unutmam.'' Çaylarımızı içerken dereden tepeden konuşmaya başladık. İzmir Karşıyaka'da oturduğunu, ailesinin, 2 oğlunun Almanya'da çalıştığını, döndüklerinde büyük bir yapı işini başlatacağından söz etti. Konu benim işe gelince Ankara'da birçok okul yönetmeni tanıdığını, onlara mektupla salıkta bulunursa daha iyi bir sonuç alabileceğini söyledi. Bu arada benim de çok yakından tanıdığım bir okul yönetmeninin konut telefon numarasını verdi. Anı defterime özgün bir yazı yazdı. Onun söyleyip benim daktiloda yazdığım salık mektuplarını imzalıyordu ki odanın kapısı çalındı. Bu kez beni görmeye gelen öğretmen arkadaşımdı. 2 öğretmeni birbirleriyle tanıştırdım. İlkokuldan arkadaşım olan öğretmen beni tiyatroya götürecekti. Her şeyin geçeceğini, öğrenme isteği yeni tanıştığı yönetmene çeşitli sorular sormasına yol açıyordu. Orta boylu, şişmanca, keskin bakışlı yönetmenin arkadaşımın sorularından sıkıldığı seziliyordu. Söze karışmıyor, onları dinliyordum. Yönetmenin öğretmenlikten emekliye ayrıldığını öğrendim. Sonra önemli bir konuya geçtik ki kulak kesildim. ''Efendim, birkaç gündür güvenlik yapısına gidip geliyorum. Sorunu bir türlü çözümleyemedik. Sivas'a ablamı görmeye gitmiştim. Bir yapı tecimcisi arkadaşla özel bir taksi kiralayarak Ankara'ya dönüyordum. Gerek arkadaşın gerek benim giysi bavulumuzu bagaja koymuştuk. Arkadaşımın elinde ayrıca büyüyecek bir çanta bulunuyordu. Yol üzerinde durmadan yapılardan, kazandığı paralardan konu ediyordu. Arabamız 2 saatliğin yol almıştı ki bir kahve önünde biraz dinlenmek hem de gereksinmelerimizi görmek amacıyla sürücüye durmasını söyledi. Sürücüyle birlikte kahvelerimizi içtik. Tuvalet için biraz uzaklaşmak gerekiyordu. Geldiğimizde taksiyi yerinde bulamadık. Issız bir yerde durmuştuk. Ne jandarma ne de telefon vardı. Oysa arkadaşım indiğinde çantasını takside bırakmış. Çantasında 35 bin lira bulunuyormuş. Gidiş o gidiş. 2-3 saat sonra bir kamyonla Kayseri'ye gelebildik. Taksinin rengi, numarası belirtildi. Böylece benim giysilerde birkaç yüz lira param da gitmiş oldu. Parasız pulsuz kaldık. İnsanın başına neler geliyor. Şimdi İzmir'den para bekliyorum. Aslında dün taksi Mudanya'da bulunmuş ama ne sürücü ne de para ortada yokmuş. Bu üzücü olay beni etkisi altına almıştı. Sözü keserek, ''Aman yönetmen bey, çok değil ama yetecek denli size para vereyim.'' O teşekkür ederken ben aşağıya yazmandaki paramı almaya gittim. Yolcu evinin kasasında 200 lira param bulunuyordu. Yazman yerinde bulunmadığımdan o anda parayı veremedim. Tiyatro zamanı yaklaştığından arkadaşım ayağa kalkmıştı. Yönetmen beye her ikimiz de geçmiş olsun dedik. Öğle yemeğini düşünerek cebimdeki paranın 20 lirasını yönetmene uzattım. Canı sıkılmasın diye radyomu da kendisine vererek izin istedik. Ana yola çoktan inmiş, kol kola ilerliyorduk. Arkadaşımın edindiği görüşleri bana açıklıyordu. ''Bana bak kardeşim. Bu adamı benim gözüm hiç tutmadı. Ne biçim bir emekli öğretmen? Lekeli, ütüsüz bir pantolon, kirli kollu bir kazak, uzamış sakal bıyıkla öğretmen demeye 100 tanık istiyor. Sonra anlattıkları bana uydurmaca geldi. Elini arka cebine atar gibi yaptı. Sözde bana emekli kimliğini gösterecekti. Ben de hadi çıkar görelim der gibi baktım. Neden yumuşak yüreklisin? Hemen para vermeye koşuyorsun. Arkadaşımın olumsuz düşüncelerine karşın, kardeşim, düşmez kalkmaz bir Allah. İnsan durumu bu. Öğretmenlik yönetmenlik yapmış bir adam bu denli yalan söylemez ya. Ödünç yiyen kesesinden yer mi? Diyerek konuyu değiştirdim. Tiyatrodan döndüğümde yazmandan aldığım paranın 180 lirasını yönetmene verdim. Radyomu yanıma alarak odama çekildim. Onun teşekkür eden sesi kulağımda tatlılığını koruyordu. Bir erinç içindeydim. Gönlüm bir gönence kavuşmuştu. Bir başarı elde etmiş, bir iyilik yapmanın büyük sevincini duymuştum. O gece erinç içinde bir uykuya daldım. Ertesi sabah kendimde bir canlılık, bir devingenlik duyuyordum. Yönetmen İzmir'e gidecek, aldığı parayı gönderecekti bana. Biraz sonra yardımcım geldiğinde hazırlanmış olan bavulları alarak kitap satışına çıktık. Bir okuldan bir okula giderken yardımcım durarak "Ağabey, senin tanıdığın yönetmen var ya, yanımızdan geçti. Esenlemedi bile. Üstelik yüzünü öbür yana doğru çevirdi." dedi. "Benzetmeyesin Mehmet." "Yok canım. Özdeş adam. Üzerindeki giysiler bile. Bak hızlı hızlı gidiyor." Bir anda tutulup kalmıştım. Bu genç delikanlı yanılmazdı. Ardından bağırmak istedim. Sesimi çıkartacak güç bulamadım kendimde. Yardımcımla konuşmadan ilerlemeye başladık. Gideceğim okul yönetmenine onun yazdığı mektubu verecektim. Anlığımdaki düşünceler karmakarışık olmuştu. Yolumuz yokuştu. İyiden iyiye yorulmuş terlemiştim. Alnımdaki terleri mendilimle sildim. Biraz dinlendikten sonra yönetmenin odasına girdik. Tanışıp durumu açıkladıktan sonra mektubunu uzattım. Okul yönetmeni gülerek "Evet, bu adamı tanırım ama benim için güvenilir bir insan değildir." demez mi? Tepemden bir kova soğuk su döküldü sandım. Yönetmen mektubu okumadan geri verdi. Otele döndüğümde ilk işim salık mektuplarını yırtıp çöp kutusuna atmak oldu. Yönetmen bayın sabahtan gittiğini öğrendim. "Yazman, tanıdığın yönetmen sakın sivil polislerden olmasın," diyordu. Güldüm. Şimdi ne gibi bir insan olduğunu öğreneceğiz. Bana verdiği telefon numarasıyla çok yakından tanıdığım okul yönetmenine durumu anlatmayı düşündüm. "Alo, siz misiniz yönetmen bey?" "Evet benim. Ne var, ne oluyor?" "Nereden geldi usuna beni aramak? Hem telefon numarasını nasıl buldun?" "Efendim, Zonguldak okul yönetmenlerinden İsmail Alpen diye bir kişiyi tanıyor musunuz?" "Çok iyi tanırım. Uğraşını kirletmiş bir yan kesicidir. Sakın seni de çarpmış olmasın. Nerede tanıştınız onunla?" "Ne yazık ki 200 lira çarptırdım." Yönetmen bey gülerek "Geçmiş olsun," dedi. Bazen iyilik yabancı olur sözüne inanası geliyor insanın. Onu bile düşünerek yapmak gerekiyor. Üzünçlü bir uyku havasından yararlanmaya çalışarak yatağımın içine girdim. Çalışmak, dürüst olmanın gerçek bir insan için gün ışığı denli temiz, aydınlık bir yol olduğunu düşünüyordum. İkinci ayrımın sonu, sayfa 31.